Ayrım 5.
Capio ise ona sahip olma isteğini elden bırakmıyor, şakalaşıyor, her sözden bir anlam çıkarıyor, Lantier konusunda açık açık sorular yöneltiyordu. Ne var ki bunu öyle neşeli bir tavırla, kar gibi bembeyaz dişlerini meydana çıkararak yapıyordu ki, Gervais bundan hiç gocunmuyordu. Capio en sonunda, ona asıl siz dövmüşsünüz dedi. Yo, hiç de yufka yürekli değilsiniz. Herkesi sıra dayağından geçiriyorsunuz. Gervais uzun bir kahkahayla onun sözünü kesti. Dediği doğruydu. O Virginia olacak kaltağı bir temiz dövmüştü. O gün birine eline verseler, gözünü kırpmadan canı gönülden boğardı. Sonra daha da çok gülmeye başladı. Çünkü Capio, Virginia'nın her tarafının apaçık görünmesine son derece üzüldüğü için mahalleden temelli çıkıp gittiğini anlatmıştı. Gervais kahkahalarla gülüyordu ama yüzü hep o çocuksu saflığını koruyordu. Bir sinek bile öldüremeyeceğini söyleyerek tombul ellerini ileri uzatıyordu. Yaşamı boyunca bir hayli dayak yediği için dayağın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Bunun üzerine gençliğinden, Plaisance'dan söz açtı. Hiç de erkek delisi bir kız değildi. Tam tersine erkekler canını sıkıyordu. 14 yaşındayken Lantier kendisine sahip olduğu zaman bu hoşuna gitmişti. Çünkü Lantier ona kocası olduğunu söylüyordu. Gervais de karı kocalık oynadıklarını sanıyordu. Genç kadının tek kusuru çok duygulu, çok içli olması, herkesi sevmesi, öteki beriki için dertlenip üzülmesiydi. Sonra da bu insanlar ona etmediklerini bırakmıyorlardı. Böylece bir erkeği sevdiği zaman uygunsuz şeyleri aklına getirmezdi. Her zaman birlikte ve çok mutlu yaşamaktan başka bir şey düşlemezdi ki. Ve Capio alaycı bir gülüşle iki çocuğundan söz açıp da onları herhalde yastığının altında kuluçkaya yatırarak dünyaya getirmediğini söyleyince, genç kadın onun parmaklarının ucuna hafif fiskeler vurdu. Kendisinin de elbette öteki kadınlar gibi aynı hamurdan yaratıldığını söyledi. Ancak kadınların hep bu işin tiryakisi olduklarını sanmak yanlıştı. Kadınlar asıl evlilik yaşamını düşünürler, evin içinde didinip dururlar, geceleri çok fazla yorgun yatarlar ve hemencecik uykuya dalarlardı. Aslında kendisi tıpkı annesine çekmişti. O da 20 yıldan fazla dolap beygiri gibi didinip McQuart babaya hizmet etmişti. İşinin başında da son nefesini vermiş çok çalışkan bir kadındı. Kendisi hala incecikti. Oysa anacığının çok geniş omuzları vardı. İçeriye girerken kapıları yıkacak sanırdı insan. Ama gene de her şeye karşın insanlara bağlanmak konusunda kendisi de tıpkı annesine benzemişti. Hatta bir parça topallaması da McQuart babanın dayaktan pestilini çıkardığı o zavallı kadıncağızın yüzündendi. Annesi belki de 100 kez anlatmıştı. Babasının eve kör kütük sarhoş geldiği öyle geceler olmuştu ki, öyle hoyrat, öylesine kabaca sevişirmiş ki, kadının vücudunu hurdahaş edermiş. Besbelli kendisi de bu sakat bacağıyla öyle gecelerin birinde peydahlanmıştı. Capio iltifat olsun diye, yok canım, hiç de önemli bir şey değil, belli bile olmuyor dedi. Gervais başını salladı. Bunun belli olduğunu pekala biliyordu. 40 yaşına gelince iki büklüm olacaktı. Sonra hafifçe gülerek alçak sesle, ''Çok garip bir zevkiniz var. Topal bir kadını seviyorsunuz.'' dedi. Bunun üzerine Capio, dirsekleri hep masaya dayalı, yüzünü daha ileri uzatarak, onu sarhoş etmek, başını döndürmek istermişçesine, övücü sözcükler kullanarak genç kadına iltifat etmeye başladı. Ne var ki Gervais bu tatlı sözlere kanmamakla birlikte gururunun okşanması onu etkilemişti. Yine de başıyla hep hayır olmaz diyordu. Bir yandan da gözlerini dışarıya dikmiş onu dinliyordu. Şimdi artık boşalan dükkanların içlerini süpürüyorlardı. Yemişçi kadın kızarmış son patatesleri tavadan alıyor, mezeci ise tezgahındaki sırası bozulmuş tabakları düzeltiyordu. Bütün koltuk meyhanelerinden işçiler çıkıyordu. Sakallı iri yarı delikanlılar itişip kakışıyorlar, ufacık çocuklar gibi oynaşıyorlardı. Demir kabaralı kaba ayakkabılarını takırdatarak kaldırımlarda kayıyorlar, yerleri çiziyorlardı. Diğerleri de iki ellerini ceplerinin ta derinlerinde, gözleri güneşte, göz kapaklarını kırpıştırarak dalgın bir tavırla sigara tüttürüyorlardı. Kaldırımlar açık kapılardan dışarıya akan aylak bir kalabalıkla doluyordu. Uzakta fabrika çanları çalıyor ve işçiler hiç telaş etmiyorlar. Sönmüş pipolarını yeniden yakıyorlar. Sonra meyhanelerden birbirlerine seslenerek sırtlarını kamburlaştırıp ayaklarını sürüye sürüye fabrikanın yolunu tutuyorlardı. Gervais 10 adımda bir geri dönüp arkaya bakan, biri uzun, ikisi kısa boylu 3 işçiyi gözledi. Bunlar sonunda sokaktan aşağıya inip dosdoğru Kolombe Baba'nın meyhanesine girdiler. Gervais, bunların çalışmaya pek niyetleri yok galiba dedi. Capio da, bak hele diye atıldı. Uzun boylusunu tanırım ben. Çizmeli deriz biz ona, iyi arkadaşımdır. Meyhane iyice dolmuştu. Kısık seslerin uğultusunu bastıran çok yüksek sesler de duyuluyordu. Arada bir tezgahın üzerine indirilen yumruklar kadehleri şangırdatıyordu. Hepsi ayaktaydılar. Ellerini ya karınlarının üzerinde kavuşturmuşlardı ya da arkalarına kenetlemişlerdi. Birbirlerine sokularak bir öbek oluşturmuşlardı. Fıçıların yanında Kolombe Baba'ya içkilerini ısmarlayabilmek için en azından bir çeyrek saat beklemek zorunda kalan müşteriler vardı. Çizmeli Capio'nun omuzuna kuvvetli bir şaplak indirerek ''Vay vay'' diye haykırdı. ''Bizim mahallebi çocuğu buradaymış. Kalıp sigarası içer, gıcır gıcır tertemiz çamaşırlar giyer. Kibar bir kişidir. Caka satmak için dostuna tatlılar ısmarlıyorsun ha?'' Pek öfkelenen Capio, ''Bana bak, canımı sıkma'' diye tersledi. Ama Beriki alaycı bir gülüşle sırıtıyordu. ''Anlaşıldı. Bu işleri çakarız oğlum. Andavallığı andavallılara bırakalım. İşte bu kadar.'' Gervais'e sert bir bakış fırlattıktan sonra arkasını döndü. Genç kadın az buçuk ürkmüştü. Pipoların dumanı, bütün bu adamların keskin kokusu alkol yüklü havada yükseliyordu. Gervais ise gıcık tutmuş, boğulacakmış gibi öksürüyordu. Alçak sesle, ''Aman içki çok kötü bir şey'' dedi. Vaktiyle Plasans'ta annesiyle birlikte anason likörü içtiğini anlattı. Bir seferinde az daha ölecekmiş gibi olmuş. O gün bugündür tiksinmiş. Bir daha ağzına içki koymamıştı. Likörlerin görünüşüne bile dayanamıyordu. Kadehini göstererek ''İşte bakın'' dedi. ''Eriği yedim ama suyunu içemeyeceğim. Çünkü bana dokunur.'' Böyle kadehler dolusu içki içilmesine Capio'nun da aklı ermiyordu doğrusu ya. Arada sırada şöyle likörlü bir erik fena değildi ama absent ve öbürleri gibi berbat içkileri insan hiç içmemeliydi. Arkadaşlar istedikleri kadar alay etsinler, onlar meyhaneye girerken o kapıda kalırdı. Kendisi gibi çinkoculuk yapan Capio Baba, bir içki aleminde kafayı iyice çektiği bir gün, 25 numaralı evin yağmur oluğundan düşüp Coquenard sokağının kaldırımında başını patlatmıştı. Akıllarından hiç çıkmayan bu anı bütün aileye ders olmuştu. Hepsini uslandırmıştı. Kendisi ne zaman Coquenard sokağından geçip de onun düştüğü yeri görse, meyhanede bir kadeh bedava içki içeceğine, sokaktan akan çirkef suyunu içmeye razı oluyordu. Konuşmasını şu cümleyle noktaladı. ''Bizim meslekte sağlam bacak ister.'' Gervais sepetini gene eline almıştı. Bununla birlikte bir türlü yerinden kalkmıyordu. Sepeti dizlerinin üzerine koymuş, sanki genç işçinin sözleri kendisinde yaşantısı için uzak düşünceler uyandırmışçasına gözleri dalgın, düşlere gömülüp kalmıştı. Sonra da farkında olmadan konuşulanlarla ilgisiz kalarak, ''Vallahi bilmem'' dedi. ''Benim gözüm öyle yükseklerde değil. Fazla bir şey istemiyorum. Benim isteğim sakin sakin çalışmak, her zaman yiyecek bir lokma ekmek bulmak, temizce bir yerde yatmak. Anlıyorsunuz ya. Bir karyola, bir masa, iki iskemle hepsi o kadar işte. Ha, bir de çocuklarımı büyütmek, onları iyi insan olarak yetiştirmek isterim. Bir isteğim daha var. Olur da bir gün bir yuva kurarsam, dayak yememek. Dayak yemek hiç hoşuma gitmez. İşte bu kadar. Görüyorsunuz ya, olup olacağı işte bu kadar. Gervais araştırıyor, başka istekleri olup olmadığını düşünüyor, çekici, ciddi hiçbir istek bulamıyordu. Bununla birlikte biraz duraksadıktan sonra, ''Evet, elbette ki insan sonunda rahat döşeğinde ölmek ister. Ben bütün ömrüm boyunca didinip yorulduktan sonra kendi evimde, kendi yatağımda ölmek isterim.'' Ve bunu dedikten sonra kalktı. Genç kadının bütün dileklerini canı gönülden onaylayan Capio da saatin ilerlemiş olduğunu düşünerek geç kalma kaygısıyla ayağa kalkmıştı. Ama hemen dışarı çıkmadılar. Gervais meyhanenin dip tarafında, meşeden parmaklığın arkasındaki küçük avluda, aydınlık cam mekanın altında bulunan kırmızı bakırdan büyük imbiğin işleyişini seyretmek istedi. Kapyo da onun peşinden gitmiş, aygıtın çeşitli bölümlerini parmağıyla işaret ederek, içinden iplik gibi ince, berrak bir alkol akan, koca karnı gösterip, bunun nasıl çalıştığını anlatıyordu. Acayip biçimli kaplarıyla, bitmek tükenmez dolan başlı borularıyla, imbiğim güçlü bir görünümü vardı. Hiçbir yanından duman çıkmıyordu. İçin için bir soluk, yer altından gelirmişe benzeyen bir homurtu ancak belli belirsiz işitiliyordu. Sanki somurtkan, güçlü ve sessiz bir işçi tarafından güpegündüz yapılan bir gece işiydi. Bu arada çizmeli tezgahın bir köşesinin boşalmasını beklerken yanında iki arkadaşıyla birlikte gelmiş, parmaklığa bağlanmıştı. İyi yağlanmamış bir kuyu çıkranın gıcırtısını andıran bir sesle gülüp başını sallıyor, sevgi dolu gözlerle içki makinesini seyrediyordu. ''Vay canına yahu'' diyordu. ''Ne de güzel bir şey bu böyle. Bu şişko bakır göbeğin içinde insanı tam 8 gün serinletecek kadar içki var. Şu kıvrıntılı burnun ucunu dişlerimin arasına dayasalar, şu içkinin sıcak sıcak içime dolduğunu, ufacık bir ırmak gibi hiç durmaksızın topuklarıma kadar indiğini duysam. İnan olsun artık yerimden bile kıpırdamazdım. Bu Kolombe baba olacak hergelenin yüksük kadar kadehlerinden kurtulurdum.'' Arkadaşları sırıtıyorlardı. Şu çizmeli hayvanın yaman bir adam olduğunu söylüyorlardı. Beri yanda imbik için için boğuk bir sesle işlemeyi sürdürüyordu. Bakırların donuk ışıltılarında en ufak bir neşe pırıltısı görülmeden, tek bir alev çıkarmadan harıl harıl çalışıyor, içinde biriken alkol terini ağır ağır ama inatla kaynayan bir pınar gibi dışarı akıtıyordu. Bu pınarın suyu gitgide meyhaneyi kaplayıp caddelere yayılacak, Paris denen o koca deliği dolduracaktı. Gervais ürpererek geriledi. Gülümsemeye çalışarak, ''Çok aptalca bir şey ama bu makine yüreğimi donduruyor. İçki beni üşütüyor.'' diye mırıldandı. Ardından da kafasında düşlediği mutluluk düşüncesine yine dönerek, ''Hı, öyle mi?'' diye sürdürdü. Çalışmak, alnının teriyle kazandığı ekmeği yemek, başını sokacak bir köşesi bulunmak, çocuklarını yetiştirmek, rahat döşeğinde ölmek çok daha iyidir. Kapyo da neşeli bir sesle ve de dayak yememek diye ekledi. Ama eğer razı olsaydınız Bayan Gervais, ben sizi dövmezdim. Korkacak bir şey yok. Ben hiç içki sevmem. Sonra da sizi çok seviyorum. Hadi hadi, bu akşam ha? Ayacıklarımızı ısıtırız. Gervais sepeti önünde erkeklerin arasından kendine yol açarken Kapyo sesini alçaltmış, onun ensesinden konuşuyordu. Ama genç kadın gene başıyla birkaç kez hayır dedi. Bununla birlikte geri dönüp bakıyor, genç adama gülümsüyordu. Onun içki içmediğini öğrenince sevinmişti. Bir daha dünyada bir erkekle birleşmemeye yemin etmiş olmasaydı, elbette ona evet derdi. Neyse, itiş kakış sonunda kapıya ulaşarak dışarı çıktılar. Dolu meyhaneyi arkalarında bıraktılar. Ama konuşmaların uğultusu ve içilen içkilerin ispirtolu kokusu sokağa kadar geliyordu. Çizmeli'nin Kolombe babaya dalavereci dediği, kadehini ancak yarıya kadar doldurmakla suçladığı işitiliyordu. Kendisi öyle miydi ya? Tam adamdı o. Hani tuttuğunu koparırdı, turp gibiydi. Adam sen de vız gelir. Varsın patron arasın dursun. Bugün işe gitmeyecekti. Tembelliği üstündeydi. Ve iki arkadaşına içkisi son derece saf olan Saint-Denis kapısında Petit Bonhomme Cuitos, Öksüren Küçük Adam adlı başka bir meyhaneye gitme önerisinde bulunuyordu. Gervais kaldırıma çıkınca, ''Oh be dünya varmış, insan rahat soluk alıyor.'' dedi. ''E hadi hoşça kalın, çok teşekkür ederim Bay Kapyo. Acele işe dönüyorum ben.'' Bulvar boyunca gidecekti ama Kapyo onun elini tutmuş bırakmıyordu. ''Ne olur benimle birlikte gelin.'' diye üsteliyordu. ''İşe gitmeden önce kız kardeşime uğramak zorundayım. Birlikte gideriz.'' En sonunda Gervais öneriyi kabul etti ve kol kola girmeden yan yana ağır adımlarla Posioner sokağından yukarı çıkmaya başladılar. Kapyo ona ailesinden söz ediyordu. Eskiden yelek dikişçisi olan Kapyo ana gözleri bozulmaya başladığından beri evde gündelikçi olarak temizliğe gidiyordu. Geçen ayın 3'ünde 62 yaşına girmişti. Kapyo ailenin en küçük çocuğuydu. Ablalarından biri olan Bayan Lerat 36 yaşında bir duldu. Çiçekçilik yapıyordu ve Batinolez'de Moines sokağında oturuyordu. 30 yaşında olan öbür ablası, kendi gülmeden alay eden, muzip bir adam olan altın zincir yapımcısı Lorik Lux ile evlenmişti. Capio işte şimdi onun Gutedor'daki evine gidiyordu. Bu ablası soldaki büyük evde oturuyordu. Capio akşam yemeklerini Lorileux'lerde yiyordu. Her üçü için de hesaplı oluyordu bu. Hatta şimdi uğramasının nedeni akşama kendisini beklememelerini haber vermekti. Çünkü o gün bir arkadaşı çağırmıştı. Gervais onu dinlerken birden sözünü kesti ve gülümseyerek ''Demek sizin adınız muhallebi çocuğu öyle mi Bay Capio?'' diye sordu. ''Yok canım, bu takma adı bana arkadaşlar verdi. Çünkü beni zorla meyhaneye götürdükleri zaman genellikle Frank üzümü likörü içerim. Çizmeli diye çağrılmaktansa muhallebi çocuğu olmak daha iyi değil mi?'' Genç kadın elbette dedi, muhallebi çocuğu hiç fena değil. Ve genç adama işi konusunda sorular yöneltti. Capio hala orada, Oktruva duvarının arkasında yeni hastanede çalışıyordu. Bu inşaattan bir yıldan önce ayrılmayacağı kesindi. Yapılacak metrelerce yağmur oluğu vardı. Size bir şey diyeyim mi dedi, ben damda çalışırken Bonsur Oteli'ni görüyorum. Dün penceredeydiniz, kollarımı salladım ama siz beni görmediniz. Böyle konuşa konuşa Gutedor sokağında 100 adım kadar ilerlemişlerdi ki Capio durdu, yukarı baktı. İşte bu ev dedi. Ben daha uzakta 22 numarada dünyaya gelmişim. Ama bu ev her şeye karşın gene de koskocaman bir yapı. İçerisi kışla kadar büyüktür. Gervais başını havaya kaldırmış binayı inceliyordu. Sokağa bakan kesiminde 5 kat, her katta sıra sıra 15 pencere vardı. Tahtaları kırık, kapkara panjurlar, bu koskocaman duvara bir yıkıntı hali veriyordu. Aşağıda zemin katta 4 dükkan bulunuyordu. Kapının sağında pis bir koltuk meyhanesi, solunda bir kömürcü, bir tuhafiyeci, bir de şemsiyeci kadın vardı. Binanın iki yanında ona yapışık gibi duran, basık, küçük iki yapı daha bulunuyordu. Bina 4 köşeydi. Üstün körü karıştırılmış bir sıva, bir harç yığınını andırıyor, yağmur altında çürüyüp ufalanıyordu. Dupduru göğün altında komşu binaların damları üzerinde koskocaman bir küp biçiminde duruyordu. Hapishane duvarlarını andıran iki yan duvarı sıvasız çamur rengindeydi. Bu duvarların kenarlarından fırlayan taşlar dişleri dökülmüş boşluğa açılmış bir çene kemiğini andırıyordu. Ama Gervais'in en çok ilgisini çeken şey kapı olmuştu. Son derece büyük ve yuvarlak olan bu kapı ta ikinci kata kadar yükseliyor, oluşturduğu derin kapı sundurması bir tünelin tavanı gibi içeri uzuyordu. Bu tünelin öbür başında büyük bir avlunun solgun ışığı gözüküyordu. Sokak gibi kaldırım döşeli tünelin ortasından çok tatlı pembe bir su akıyordu. Capio, girsenize dedi, sizi yemezler. Gervais onu sokakta beklemek istedi ama kapıdan içeri girip sağdaki kapıcı kulübesine kadar gitmemezlik edemedi. Orada eşikte durup bir kez daha yukarı baktı. Evin iç cephesi 6 katlıydı. 4 köşe kare biçimli geniş avluyu 4 düzgün ön yüz kuşatıyordu. Sarı bir lekeyle kemirilmiş, damların sızıntısıyla üzerinde yollar peyda olmuş, kaldırımdan ta damdaki kayağın taşına kadar bir tek girinti ve çıkıntı yapmaksızın yamyazsı, dümdüz yükselen kül rengi duvarlardı bunlar. Sadece yağmur olukları katlarda dirsekler yapıyor, çinko olukların apaçık tekneleri o noktalarda paslı bedenlerinin lekesini gösteriyordu. Panjursuz pencerelerin bulanık sular gibi koyu yeşil çıplak camları gözüküyordu. Açık duran kimi pencerelerden havalandırılmak amacıyla çıkarılmış mavi damalı şilteler sarkıyordu. Kimilerinin önüne gerilmiş iplerde çamaşırlar, erkek mintanları, kadın gömlekleri, çocukların pantolonları, bütün bir evin çamaşırları kuruyordu. Üçüncü katta bir pencere vardı ki pisliğe bulanmış bir çocuk şiltesi yayılmıştı. İçindekilere dar gelen bu küçük konutlar yukarıdan aşağı dışa taşıyor, bütün çatlaklarından yoksulluklarını açığa vuruyorlardı. Aşağıda her ön yüzde doğrudan doğruya duvar içine oyulmuş, ahşap bölümü olmayan yüksek ve daracık birer kapı vardı ki çatlaklarla dolu bir giriş holü biçiminde binaya gömülüyor, holün dibinde demir trabzanlı bir merdivenin çamurlu basamakları kıvrılarak yukarı çıkıyordu. Duvara boydan boya yazılmış alfabenin ilk 4 harfiyle belirtilen bu şekilde 4 merdiven vardı. Zemin katları kocaman atölyeler halinde düzenlenmiş, tozdan kapkara camekanlarla örtülmüştü. Bu atölyelerde bir çilingir ocağının harlı alevleri görülüyordu. Daha uzakta bir marangoz rendesinin sesi işitiliyordu. Kapıcı kulübesinin yanında ise bir boyacı laboratuvarı, sokak kapısının altında akan o tatlı pembe suyu iri köpükler halinde bol bol dışarıya döküyordu. Boyalı su birikintileriyle, yongalarla, kömür kalıntılarıyla kirlenmiş duvar diplerinde, taşlarının aralıklarında otlar bitmiş, avlu, güneşin erişebildiği çizgiyle ikiye biçilmiş gibi çiğ bir ışıkla aydınlanıyordu. Gölge tarafında, muslukları çevrede sürekli bir nem oluşturan çeşmenin etrafında, ayakları çamurlara bulanmış üç küçük ispenç tavuğu yeri gagalıyor, habire solucan arıyordu. Gervais ağır ağır dolaştırdığı gözlerini altıncı kattan kaldırıma kadar indiriyor ve yeniden yukarı kaldırıyordu. Bu büyüklük karşısında şaşkına dönerek kendini canlı bir organizmanın ortasında, bir kentin ta göbeğinde sanıyor, karşısında dev boyutlu bir insan varmışçasına evle ilgileniyordu. Onun bu halini merak eden kapıcı kadın kulübesinin eşiğinde belirerek "Birini mi arıyorsunuz bayan?" diye sordu. Bu soruyla kendini toparlayan genç kadın birisini beklediğini söyledi. Sokağa doğru yöneldi. Sonra da Capio geciktiği için merakla döndü geldi. Gene bakmaya başladı. Ev ona hiç de çirkin görünmüyordu. Pencerelere asılı hırtı pırtılar arasında göze hoş görünen köşeler de vardı. Bir saksı içinde açmış şebboy, dört bir yana cıvıltılar saçan bir kanarya kafesi, loşluğun derinliğinde yuvarlak yıldız pırıltıları oluşturan tıraş aynaları gibi şeylerdi bunlar. Alt katta bir marangoz, rendesinin düzenli hışırtısıyla uyum sağlayan bir şarkı söylüyordu. O sırada çilingir dükkanında tempo ile vurulan çekişlerin gürültüsü, gümüş gibi çınlayan gür bir ses çıkarıyordu. Sonra hemen bütün pencerelerdeki o yoksul görüntülerin arasında birkaç çocuğun kirli ama güleç yüzleri görünüyordu. Kadınlar işleri üzerine eğilmiş, sakin yüzleriyle dikiş dikiyorlardı. Öğle yemeğinden sonra yeniden işe başlamıştı. Dışarıda çalışan erkekler gitmişler, odalarda görünmüyorlardı. Evlerin gömüldüğü sessizliği, tezgahların hiç değişmeden hep aynı tek düzelikle saatlerce süren gürültüsü bozuyordu sadece. Yalnız avlu bir parça nemliydi. Eğer Gervais bu evde otursa, dipte güneşe bakan tarafta bir ev olsun isterdi. 5-6 adım atınca, yoksul evlere özgü olan o kekremsi kokuyu, yıllanmış toz ve ekşikir kokusunu duydu. Ne var ki boyacının renkli sularının acı kokusu, hepsini bastırdığı için orasını Bons Roteli kadar pis kokulu bulmuyordu. Kendi penceresini de seçmişti bile. Soldaki köşede, önünde incecik dalları sicimle bir çardağa sarılmaya başlamış, İspanyol fasulyeleri dikili bir tahta sandık bulunan bir pencereydi bu. Birdenbire yanı başında Capio'nun sesini işitti. "Sizi çok beklettim değil mi?" diye soruyordu. "Yemeği onlarda yemezsen bir sorun oluyor. Üstelik de ablam bugün dana eti almış." Gervais şaşırıp hafifçe irkildiği için genç adam da gözlerini çevrede dolaştırarak sözlerini sürdürdü. "Eve mi bakıyordunuz? Yukarıdan aşağı her zaman doludur. Galiba 300 kiracısı var, öyle sanıyorum. Bir iki parça eşyam olsaydı burada bir oda tutmak isterdim. Doğrusu ya, bu evde insan rahat eder değil mi?"